Ayrım 16. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 158. Nisan. Türbanlı rektör, MİT yasası, tapeleri dinlemek caiz değil, ateizm derneği, pasolik, soykırıma taziye, sehven sanık. Anayasa Mahkemesi, engellenmesi hak ihlalidir dedi. Twitter açıldı. Tayyip Erdoğan da bayramlık ağzını açtı. Bu karara saygı duymuyorum, milli bulmuyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'ni gayrimilli ilan etmişti. Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı. Hakkında uyuşturucu dahil 6 sabıkası, 55 suç dosyası bulunan Orhan Övet diye biri TBMM'ye geldi, milletvekili kulisine girdi, bekledi, tam yanından geçerken saldırdı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suratına yumruk vurdu. Niye saldırdın diye sordular. Başbakan aleyhinde konuşuyor, gıcık oldum dedi. Kılıçdaroğlu şikayetçi olmadı, saldırgan serbest bırakıldı. Yuh be birader denilince apar topar yakalandı, tutuklandı. TBMM'de belki 1000 tane polis vardı ama güvenlik denilen kavram sıfırdı. Kılıçdaroğlu'nun gözaltı şişmiş, gözlüğü kırılmış, ceketi yırtılmıştı. Müftü milletvekili İhsan Özkes'in ceketini ödünç aldı, grup toplantısına o ceketle çıktı. Yandaş medya saldırganın Alperen ocaklarından olduğunu, BBP'li olduğunu yazdı. MHP'liler tarafından TBMM'ye sokulduğunu iddia edenler oldu. Elbette hepsi palavraydı. Yumrukçu AKP üyesiydi. Gayet de pişkindi. Polise ifade verirken, beni yakalamaya çalışırken suratıma yumruk attılar, dövdüler, hepsinden şikayetçiyim dedi. Orhan Övet 4 ay sonra tahliye edildi. Vurduğunda sürmanşetti. Çıktığında tek sütun haber bile yapılmadı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu yapıldı. Yarışan atlar arasında Rıza Sarraf'ın tayı El Ganador da vardı. Üçüncü oldu. 10.500 lira ödül kazandı. Böylece Rıza Sarraf'ı tutukladıktan sonra adeta darmadağın edilen, emniyet müdüründen bekçisine kadar alayı harcanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün adıyla Rıza Sarraf'a ödül verilmişti. Boşuna dememişlerdi, at koşar baht kazanır, adalet bekleyen nah kazanır. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baranso hakkında İçişleri Bakanı Efkan Alay'a iftira attığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. 4 sene hapsi isteniyordu. Rüzgar dönmüştü. Balyoz bavulunu savcıya taşıdığı zamanlarda AKP'nin en birinci gazetecilerinden olan Baranso şimdi cemaatçi diye içeri tıkılmaya çalışılıyordu. Adana'da 6 polis yasa dışı dinleme yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. İtiraz üzerine 6 gün sonra serbest bırakıldılar ama işaret fişeğiydi. Cemaatçi denilen polislere operasyon başlamıştı. Adana'da MİT'e ait tırların durdurulması ve aranmasıyla alakalı olarak casusluk soruşturması açılmıştı. Jandarma İstihbarat Yüzbaşı Hakan Gençer tutuklandı. Bilahare Jandarma İstihbarat As Subayı Gültekin Menge tutuklandı. Yandaş medya bu iki askerin illegal şekilde MİT'çilerin telefonunu dinlediğini, sonra da sıradan vatandaş gibi ihbarda bulunduklarını yazıyordu. Tarihte ilk defa kuru fasulye ithal edildi. Milli yemeğimizi artık dışarıdan getiriyorduk. O kadar muhteşem yönetiliyorduk ki, kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye, artık saman bile ithal ediyor, kendi kendine ineklerini bile doyuramıyordu. Hal böyleyken tarımı desteklemekle görevli olan Ziraat Bankası'nın yönetimine kim atandı biliyor musunuz? Ayakkabı kutusu atandı. 17 Aralık'ta tutuklanan, sadece 57 gün sonra serbest bırakılan Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan, Ziraat Bankası yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı gün İstanbul Şişli'deki özel bir bankanın gişe memuru 9 lira 25 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla mahkemeye verildi. 12 sene hapis isteniyordu. AKP'li mali müşavir Nurten Ertuğrul, Bingöl'de birinci sıradan belediye meclis üyeliğine seçilmişti. AKP'li Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, başkan vekilliği ve yardımcılığı için kadınlara görev vermeyeceğiz dedi. Kadınsan, koltuk moltuk yoktu, ikinci sınıf insandın. Sene 2014, zihniyet buydu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalini iki Türk takımı Galatasaray ve Fenerbahçe oynadı. Galatasaray şampiyon oldu. Türk kadın basketbolu adına tarihi gündü. Kadını ikinci sınıf insan gören zihniyet tırmandıkça inadına kadınlarımızın başarısı tırmanıyordu. Bolu Mengen'de belediye başkanlığı AKP'den CHP'ye geçmişti. AKP Mengen Gençlik Kolları, CHP'ye destek veren esnafın listesini Facebook'ta yayınladı. Mengen, AK Parti camiası olarak bu firmalardan alışveriş etmiyoruz çağrısı yaptı. İleri demokrasi dedikleri işte buydu. Ya onlardandın ya da iflas edecektin. İstanbul Sancaktepe'de yapılan stadyuma AKP milletvekili Hakan Şükür'ün adı verilmişti. AKP'den istifa edince tabela indirildi, adı silindi. Aynı şekilde İstanbul Esenyurt'ta yapılan stadyuma adı verilmişti. AKP'den istifa edince tabela indirildi, adı silindi. AKP'liysen goldün, AKP'den ayrıldıysan outtun. AKP milletvekili İdris Naim Şahin'in adı, İçişleri Bakanı iken Ünye Otogarı'na verilmişti. AKP'den istifa edince tabela indirildi, adı silindi. Aynı şekilde 900 senelik tarihi olan Aybastı Perşembe Yaylası güreş alanına adı verilmişti. İstifa edince adı silindi. AKP'liysen başpehlivandın, AKP'den ayrıldıysan tuştun. Milletvekilleri ekonomi sınıfı bilet alıyor, biznes uçuyordu. THY bu kolaylığı sağlıyordu. AKP'den istifa eden milletvekili Muhammed Çetin, Türkçe olimpiyatı için Pakistan'a giderken aynı uygulamadan faydalanmak istedi. Ekonomi bileti aldı, biznes koltuklara oturdu. Pilot polis çağırdı. Milletvekili mecburen ekonomi sınıfındaki koltuğuna döndü. Bir süre sonra gene Türkçe olimpiyatı için ABD'ye giderken ekonomi bileti aldı, biznesi zorlamadı, ekonomi sınıfındaki yerine oturdu. Biznes bölümünde oturan cemaatçi biri, "Buyurun benim yerime geçin," dedi. Koltukları değiştirdiler. Milletvekili Muhammed Çetin biznese geçti. Pilot polis çağırdı. Milletvekili, "Parası ödenmiş koltukta oturuyorum," dedi, "ama koltuk değiştiremezsiniz, herkes satın aldığı koltuğa oturmak zorunda," denildi. Milletvekili direnince polis zoruyla uçaktan indirildi. AKP'liysen VIP'din, AKP'li değilsen bavul kadar değerin yoktu. İzmir Bornova'nın Merkez Mahallesi'nde seçime 10 gün kala tören düzenlenmiş, alkışlarla kurdele kesilmiş, toplum sağlığı merkezi açılmıştı. Doktorlar, hemşireler filan gelmiş, insanları muayene etmişlerdi. AKP Bornova'yı kazanamadı. 31 Mart sabahı toplum sağlığı merkezi kapatıldı. AKP Bitlis'i kaybetti. 31 Mart sabahı bilgisayarları kaybolmuştu, güvenlik kameralarının kabloları kesilmişti, televizyonları yerinde yoktu, bazı araçların aküleri sökülmüştü. AKP Tunceli Çemişgeze'yi kaybetti, kardeşlik bitti. AKP'li İstanbul Ümraniye Belediyesi, ta 9 sene önce kardeş ilçe Çemişgeze'ye hibe ettiği kepçeyi geri istedi. Bu komedinin ortaya çıkması üzerine Ümraniye Belediyesi'nden açıklama yapıldı. İddialar külliyen yalanlandı. Ta 9 sene önce Çemişgeze'ye verilen kepçenin hibe edilmediği, ücretsiz olarak kiralandığı, şu anda Ümraniye'nin ihtiyacı olduğu için kepçenin geri istendiği, hadisenin bundan ibaret olduğu ifade edildi. İzmir Selçuk Belediyesi, CHP yönetimindeyken yeni bir parkın açılışı yapılmış, adı da Gezi Parkı konulmuştu. Belediye yönetimi AKP'ye geçti. E'yi A yaptılar, tabelayı Gazi Parkı olarak değiştirdiler. YouTube yasağı kaldırıldı. Nasıl olsa seçim bitmişti. Artık ne yayınlarsan yayınlaydı. Tayyip Erdoğan ucube demiş, Kars'taki insanlık anıtı yıkılmıştı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Tayyip Erdoğan hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme bilirkişi olarak Türk Dil Kurumu'na başvurmuştu. Türk Dil Kurumu cevap verdi. Ucube kelimesinin hakaret anlamı taşımadığını bildirdi, iyi mi? Devlet kurumlarına sorarsan Tayyip Erdoğan daima haklıydı. Türkiye'nin heykele, resime, tiyatroya, baleye, operaya yaklaşımı ucube seviyesindeyken, The New York Times gazetesinde çok çarpıcı bir haber yayınlandı. 2013 senesinde hangi ülkelerde kaç kişinin opera, bale seyretmeye gittiği listelenmişti. ABD'de 308 milyon kişi, Rusya'da 141 milyon kişi, Almanya'da 81 milyon kişi, Fransa'da 65 milyon kişi, İngiltere'de 62 milyon kişi, İtalya'da 60 milyon kişi, Polonya'da 38 milyon kişi son bir sene içinde opera, baleye gitmişti. Türkiye'nin çok uzak olduğu, asla giremeyeceğimiz bir listeydi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Ermeni soykırımı karar tasarısını kabul etti. Ve Ermeni soykırımının Ruanda soykırımıyla birlikte ele alınması için oylama takvimi belirledi. Sayın ahalimiz asrın lideri tarafından yönetilen asrın ülkesinde yaşadığını zannediyordu ama Ruanda ile aynı seviyeye düşürülmüştük, asrın hükümetimizden gık bile çıkmıyordu. Türkiye'ye 2 milyon Suriyeli elini kolunu sallaya sallaya girmişti ama Çin rejiminden kaçan 35 Uygur Türk'ü tam 18 gündür Türkiye'ye giremiyor, Atatürk Havalimanı'nda süründürülüyordu. Katar Hava Yolları ile Malezya üzerinden gelmişlerdi, pasaportları, vizeleri yoktu. Yerlerde yatmaktan hastalanmaya başlamışlardı. Bir çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Haber manşet oldu. Sayın devlet büyüklerimiz herhalde utandılar ki lütfedip girişlerine izin verdiler. Anayasa Mahkemesi HSYK'yı Adalet Bakanı'nın memuru haline getiren yasayı iptal etti. Doğru ama geç bir karardı. Yasalaşmasıyla iptal edilmesi arasındaki kısa sürede yaklaşık 1000 kişinin yeri değiştirilmişti. Her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi hukukun tutunduğu tek dal olarak kalmıştı. Memleketi kafasına göre yönetmeye çalışan AKP'nin önünde sadece Anayasa Mahkemesi duruyordu. Tayyip Erdoğan çok sinirlendi. Herkes sınırını bilmeli, siyaset yapmak isteyen koltuğundan kalkar, cübbesini çıkarır, gelir siyasi partiler çatısı altında yapar dedi. AKP'nin kapatma davasında aynı Anayasa Mahkemesi'ne metiyeler düzüyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıcı yere göğe sığdıramıyordu. Şimdi aynı Haşim Kılıcı'a haddini bil cübbeni çıkar diyordu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Ayşegül Jale Saraç türban taktı. Türkiye tarihinin ilk türbanlı rektörü oldu. Profesör Saraç, 2007 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olmuş, seçilememiş, seçilemeyince rektör adayı olmuştu. Dicle Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimcilik ve yenilikçilik listesinin ilk 50'sinde bile yoktu ama türbanla manşet olmuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, El Cezire televizyonuna konuştu, özerklik adımlarını atmaya başladıklarını açıkladı, bölgeden çıkarılan petrolden pay istediklerini söyledi. Petrol Diyarbakır'dan çıkarılıyor, gidiyor, bize kirliliği kalıyor. Bunu ne Allah kabul eder ne demokrasi kabul eder dedi. Özerklik kavramı artık gayet rahat dile getirilirken, Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabını öğrencilerine tavsiye eden iki öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Antalya Muratpaşa'daki 75. yıl Cumhuriyet Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, siyasi kitap tavsiye etmekle suçlanıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın belgesel romanı siyasi bulunmuştu. Utanmasalar yasaklayacaklardı. Araplar sayfiyeye indi. Türkiye'de 2013 senesinde 2,5 milyon metrekare taşınmaz satıldığı açıklandı. En büyük müşteri Suudi Arabistanlılardı. 2,5 milyon metrekarenin 635 bin metrekaresini Araplar kapmıştı. İstanbul'da konut alıyorlar, İzmir, Antalya, Muğla'da sahil bölgelerindeki arsaları kapatıyorlardı. Araplardan sonra Almanlar geliyordu. 98 farklı ülkenin vatandaşı Türkiye'den konut arazi almıştı. Aralarında Tanzanyalılar, Myanmarlılar bile vardı. Abdocan'ı vuran polise 25 sene hapis istendi. Hatay'daki gezi olayları sırasında akrep tabir edilen araçtan gaz fişeği fırlatan Çevik Kuvvet polisi hakkında Abdullah Cömert'in katili olduğu gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede Abdocan'ı kafasından biber gazıyla vurduğu detaylarıyla anlatılıyor, kasten adam öldürmekle suçlanıyordu ama tutuklanmadı. Ethem'in davası daha tuhaftı. Ankara'daki gezi olayları sırasında Ethem Sarısülüğü kafasından tabancayla vuran, alenen vurduğu kamera görüntüleriyle sabit olan polis Ahmet Şahbaz, polis fezlekesinde mağdur sıfatıyla ifade vermişti, yaralandım deyip şikayetçi olmuştu. Anayasa Mahkemesi'ni gayrimilli ilan eden Tayyip Erdoğan, savcı ve hakimleri de vatanseverler paralelciler olarak ikiye ayırdı. Adana'da 6 polisin tutuklandığını, 6 gün sonra serbest bırakıldığını hatırlatarak, vatansever bir savcı çıktı, zanlılar casusluk faaliyetinden tutuklandı, paralel çetenin mensupları devreye girdi, paralel yapının uzantıları da zanlıları serbest bıraktı dedi. Eskiden işine gelirsen dindardın, işine gelmezsen ergenekoncuydun. Şimdi işine gelirsen vatanseverdin, işine gelmezsen paraleldin. En güzel cevabı paralel olmakla suçladığı hakim verdi. Hacı Hüseyin Bolat, paraleldi, üçgendi, yamuktu bilmem, hakimler kararlarıyla konuşur. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin hakimiyim, kararlarımı ona göre veririm. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı için takvimi açıkladı. 10 Ağustos'ta ilk tur oylama yapılacak. Eğer adaylardan biri çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci tur oylama 24 Ağustos'ta yapılacaktı. Kaderin cilvesi, 10 Ağustos Sevr'in yıl dönümüydü. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı tartışılıyordu. Kimisi Abdullah Gül'ün ikinci dönem devam edeceğini söylüyor, kimisi Bülent Arınç'ın istekli olduğunu yazıyordu. İşte tam o günlerde gazetelerin iç sayfalarında küçücük bir haber yayımlandı. TBMM'de kabul edilen MİT yasasına son dakikada bir madde eklenmişti. Bundan böyle herhangi bir sebeple suçlanan MİT müsteşarının yargılanıp yargılanmayacağına Cumhurbaşkanlığı makamı karar verecekti. Bu ne anlama geliyordu? Gayet açıktı. Tartışmalar hikayeydi. Tayyip Erdoğan köşke çıkacaktı ve çıkarken Hakan Fidan'ı da yanında götürüyordu. Böyle bir niyeti olmasaydı, MİT müsteşarının yargılanıp yargılanmaması konusundaki nihai kararı eskisi gibi başbakan versin diyebilirdi. Demedi. Nihai kararı Cumhurbaşkanlığı makamına aktardı. Hakan Fidan'ın kaderini bir başkasının eline bırakmak, bir anlamda Tayyip Erdoğan'ın kaderini bir başkasının eline bırakmak demekti. Dolayısıyla bu MİT yasası çıktığı gün aslında Tayyip Erdoğan'ın köşke aday olacağı kesindi. CHP ile MHP ayakta uyuyordu. Abdullah Gül'ün devam edeceğini tahmin ediyorlardı. MİT yasasında başka neler vardı? Yasadan önce MİT devlete bağlıyken, yasadan sonra devlet MİT'e bağlandı desek yanlış olmazdı. Dış güvenlik yetkisi verilmişti. MİT yurt dışında operasyon yapabilecekti. Her türlü örgüt veya oluşumla görüşebilecekti. Böylece İmralı ve Kandil görüşmelerini yürüten MİT'çilere hukuki güvence sağlanmıştı. İstediği kurumun arşivine, istediği kurumun bilgi işlem merkezine girebilecekti. İstediği telefonu, ankesörlü telefonları bile dinleyebilecekti. Türk vatandaşları hariç, tutuklu veya hükümlüleri başka bir ülkeye iade edebilecek veya takas edebilecekti. Yani istediği IŞİD militanını serbest bırakabilecekti. Bu yasa çıktığında henüz Musul konsolosluğumuz basılmamış, insanlarımız rehin alınmamış, rehineler karşılığında IŞİD militanlarını serbest bırakacağımız ortaya çıkmamıştı. Müthiş öngörüyle bu maddeyi eklemişlerdi. MİT yasasında medyayı alakadar eden bir madde de vardı. MİT'e ait belgeleri yayınlayanlara 9 sene hapis cezası verilecekti. Yani sadece gazeteciler değil, gazete patronları da okka altına sokulmuştu. Kapatılan DEP'in kurucusu Yaşar Kaya, 21 sene sonra Türkiye'ye döndü. 21 senedir Almanya'da yaşıyordu. 74 yaşındaydı, tekerlekli sandalyedeydi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık durumunu ve yaşını dikkate alarak yurda gelmesi halinde tutuklanmama güvencesi vermişti. Futbolda Pasolik dönemi başladı. Her şey gibi futbolun da ocağına incir ağacı dikiliyordu. Maça girmek isteyen elektronik kart almak zorundaydı. Tribün şiddetine son vermek için bu uygulamanın başlatıldığı söyleniyordu. Halbuki herkes biliyordu ki hükümet aleyhinde slogan atanları tespit etmek için başlatılmıştı. Özellikle gezi olaylarından sonra AKP artık stadyumlara giremez olmuştu. Tayyip Erdoğan müthiş tepki görüyor, milli maçları bile seyretmeye gidemiyordu. Ve bu saçma pasolik uygulaması biletli seyirci sayısını dramatik şekilde düşürecekti. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 2013'te yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarını iptal etti. Niye? yabancı diller sınavında puanların yanlış hesaplandığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla komple 1 milyon 112 bin öğrencinin puanı yeniden hesaplanacaktı. Neticede ne oldu? Elbette hiçbir şey olmadı. Sınav geçeli bir sene olmuş, çocuklar neredeyse karne alacaktı, karar anca çıkmıştı. Hepsine baktık, sorun yok, puanları tekrar hesapladık filan dediler, örttüler gitti. Tayyip Erdoğan hakkında Malezya'ya kaçacak dedikodusu çıkmıştı. Gazetelerde yazılıyor, televizyon programlarında dile getiriliyordu. Hatta CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de soru önergesi bile verdi. Bilal Erdoğan'ın Kısıklı'daki villası dahil, 5 ayrı evde tutulan paraların Çalık Holding binasına taşındığı doğru mudur? Hiç planda yokken aniden Uzak Doğu resmi gezisi gündeme alınarak Çalık Holding binasında tutulan paraların Uzak Doğu gezisi için ayarlanan uçağa sevk edildiği doğru mudur? Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve ailesi için Malezya'dan sığınma hakkı istediği iddiası doğru mudur? Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Başçalan isimli hesaptan kendisi ve ailesiyle alakalı tweetler atıldığını, Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nden bu içeriklere erişim engelleme kararı verildiği, buna rağmen bu tweetlerin sosyal medyada paylaşıldığını belirterek 50 bin lira tazminat istedi. Tarihte böyle bir örnek yoktu. Devleti dava eden ilk başbakandı. Devletten tazminat isteyen ilk başbakandı. Ne yapsak da tweetlerin yayılmasını önlesek diye kafa yoruyorlardı. Buldular. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'daki zararlı içeriklerin buzlanacağını açıkladı. 24 saat sonra haramzadeler ve başçalan hesapları buzlandı. Bu iki adrese ulaşmak isteyenler hesap gizlendi uyarısıyla karşılaşıyordu. AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, tapeleri dinlemenin ve yaymanın haram olduğunu açıkladı. İslam dinine inanan hiç kimse bu tweetler artsın diyemez dedi. Halbuki Deniz Baykal ve MHP'lilerle alakalı kasetler çıktığında Tayyip Erdoğan'ın en değer verdiği ilahiyatçılardan Profesör Hayrettin Karaman, gizlenen günah kamuoyunu ilgilendiriyorsa rezaletler teşhir edilmelidir diye fetva vermişti. AKP'nin ilahiyatçıları da Tayyip Erdoğan gibiydi. İşlerine gelirse caizdi, işlerine gelmezse haramdı. Türkiye'nin ilk ateizm derneği İstanbul'da kuruldu. İlk icraatları ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak oldu. Niye? Ramazan'da televizyon programı yapan Profesör Hatipoğlu, ateistlerin en büyük babası şeytan demişti. Ve Rıza Sarraf konuştu. Yandaş Sabah gazetesine röportaj verdi. Yaptığım tüm ticaret devletin denetimine açık yapılmıştır. 200 ton altın ihraç edip Türkiye'ye 25 milyar gelir sağladım. Cari açığın %15'ini tek başıma ben kapattım dedi. Ne TÜSİAD ne Anadolu Kaplanları. Ekonomimizi Rıza Sarraf kurtarmıştı. ABD'deki Türk iş adamları tarafından 10 sene önce kurulan Türk-Amerikan Ticaret Sanayi Odası'nın başkanlığına Ermeni asıllı Türk vatandaşı Aret Taşçıyan seçildi. Tayyip Erdoğan'ın oğullarına ait gemicikleri sigortalayan iş adamıydı. AKP yandaşı müteahhitlere %100 hazine garantisi verildi. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler yasayla hazine garantisi kapsamına alındı. Toplam 50 milyar liralık projelerdi. Müteahhitlere istediğiniz miktarda kredi kullanın, dert etmeyin, hazine arkanızda denilmişti. Müteahhitlerin üstlendiği risk halkın sırtına yüklenmişti. AKP'nin Kızılcahamam kampı gelenekseldi. Milletvekilleri aileleriyle birlikte katılır, Asya Termal Otel'de buluşulur, partinin geleceği konuşulurdu. Otel değiştirildi. Asya Termal cemaate yakın olduğu için Afyon Güral Otel'e geçildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Konya'da konuştu. Partisinden bahsederken kendi ruh dünyasına dair ipuçları veriyordu. AK Parti yüzyıllarca devam edecek. Bu yürüyüş Horasan'dan başlayıp Selçuklu mirasını şekillendiren, Osmanlı ile Cihan Devleti haline gelen, Türkiye Cumhuriyeti ile istikbalini kazanan yürüyüştür. İnşallah kıyamete kadar durdurulamayacaktır dedi. Aynı Ahmet Davutoğlu, Rusya Kırım'ı işgal edip referandumla kendine bağladığında Kırım Türklerinin lideri Cemil Kırımoğlu'nu yanına alarak basın toplantısı düzenlemiş ve bu kararı tanımıyoruz filan demişti. Moskova, Cemil Kırımoğlu'nun 5 sene boyunca Kırım'a girmesini yasakladı. Bizim asrın liderleri Putin karşısında süt dökmüş kedi gibiydi. Ağızlarını açıp tek kelime itiraz edemediler. Tayyip Erdoğan yatıyor kalkıyor cemaate giydiriyordu. Sürpriz bir açıklama yaptı. Bunların elinde şantaj kasetleri var. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti var, benim de vardı, genelkurmayın da var, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den çıt çıkmadı. Genelkurmay Başkanı Necdet Bey'den çıt çıkmadı. Nelerdi bu şantaj kasetleri? Ses miydi, görüntü müydü? Üstelik Tayyip Erdoğan bu kasetlerin varlığını nereden biliyordu? 23 Nisan'da Atatürk'ün soybağı açıklandı. Anıtkabir Komutanlığı çocuklara dağıtılmak üzere kitap hazırlattı. İçinde şu bilgiler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'ndeki 3 katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, 14-15. Yüzyıllarda Karaman'dan Makedonya'ya, Kocacığa yerleşmiş Kızıl Oğuz yörüklerindendir. Annesi ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş, köklü bir Türk ailesinin kızıdır. Annesinin ailesi de Karaman'dan gelen ve Rumeli'de Konyarlar diye bilinen Türkmenlerdendir. 23 Nisan'da bir başka adreste, İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde Benim Namazım Şenliği düzenlendi. Anaokulu öğrencilerine camide tiyatro seyrettirip topluca öğle namazı kıldırdılar. Çocuklara takke takılmış, Gözümün Nuru Namaz yazılı tişörtler giydirilmişti. Ve gene 23 Nisan'da 24 Nisan Sözde Soykırım yıl dönümüne 24 saat kala Tayyip Erdoğan tarihte bir ilke imza attı. 1915 olayları nedeniyle Ermenilere taziye mesajı yayınladı. Başbakanın yazılı taziye mesajı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Ermenice 8 dilde yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle konuştu. Twitter kararını milli bulmuyorum diyen Tayyip Erdoğan'a isim vermeden cevap verdi. Anayasa Mahkemesi'ni milli olmamakla suçlamak sığ eleştirilerdir dedi. Yetinmedi. Yargı sistemi paralel devlet suçlamasıyla karşı karşıyadır. Yargının karşı karşıya kaldığı bu iddianın adı vicdan yolsuzluğudur dedi. Demokratik hukuk devletlerinde tehdit ederek, korkutarak sorunların çözüldüğünü göremezsiniz dedi. Daha ne desindi? Yandaş medya Haşim Kılıcı yerden yere vurdu. Sabah gazetesi yargıya siyaseti soktu manşetini atarken akşam gazetesi Kenan Evren'e benzetti. Star gazetesi kaba ve sığ derken Akit gazetesi o artık tarihin çöplüğünde başlığını kullandı. Bir zamanlar yüksek yargıda AKP'nin en sevdiği adam Haşim Kılıç'tı. Şimdi hakaret üstüne hakaret yağdırıyorlardı. Takvim gazetesi lafı hiç dolandırmadı, direkt paralel dedi. Bu toz duman arasında, kaşla göz arasında, Zahit Akman'la Zekeriya Karaman'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı. Hep böyleydi. Ortalık ne zaman karışsa çaktırmadan Deniz Feneri lehine bir gelişme yaşanırdı. Mesela Zahit Akman ve Zekeriya Karaman, Türkiye'de herkesin Fenerbahçe'yi konuştuğu gün, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı gün tutuklanmışlardı. Şike haberleri medyayı öylesine kaplamıştı ki, futbolun tozu dumanı arasında Deniz Feneri tutuklamaları gargaraya gelmişti. Tek sütun haber bile olmamıştı. Sonra, Hakkari'de 24 şehit vardı, Türkiye kan ağlıyordu. Medyanın bütün dikkati şehit cenazelerindeyken, Zahit Akman'la Zekeriya Karaman serbest bırakıldı. Haliyle gene tek sütun haber bile yapılmamışlardı. Bunları tutuklayan savcılar desen, Tayyip Erdoğan sanatçılarla beraber Somali'ye gittiğinde, medyanın dikkati Somali'deyken, zart diye görevden alınmışlar, tek sütun haber bile olmamışlardı. Sanki sihirli bir el, Deniz Feneri'ni gözden ırak tutmak için elinden geleni yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması tartışmaya açıldı. MHP milletvekili Profesör Yusuf Alaçoğlu, Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir, Sultanahmet'teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 yıllıktı dedi. AKP'den cevap beklenirken CHP'den cevap geldi. CHP milletvekili Aydın Ayaydın, Sayın Başbakan 4 yıllık İktisat ve Ticaret Yüksekokulu mezunudur. Ben o dönemde asistandım, sınavlarına, derslerine girdim. Tayyip Erdoğan gayet iyi hatırladığım bir öğrencimdi dedi. Karmaşık mevzunun aslı şuydu. 12 Mart 1971 darbesiyle özel yüksekokullar kamulaştırılmıştı. Bunlardan biri İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu'ydu. 3 yıllıktı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlandı. Adı değiştirildi. Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu oldu. Öğretimi 4 yıla çıkarıldı. Tayyip Erdoğan bu okula kaydoldu. Yüksekokul hem gündüz hem gece öğretim yapıyordu. Tayyip Erdoğan geceleri gitti. Zaten devam mecburiyeti de yoktu. Anca 7 senede mezun oldu. Köşke aday olup olmayacağı sorulan Tayyip Erdoğan, lafı yuvarlıyor, Mayıs'ta karar veririz, yine ters köşeye yatabilirsiniz diyordu. Oyalıyor, zaman kazanıyordu. Aday olmayabilirmiş gibi belirsiz bırakarak CHP ve MHP'nin aday çıkarmasını geciktiriyordu. Öbürleri de Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımı bekleyerek ekmeğine yağ sürüyordu. Halbuki süre ne kadar daralırsa CHP ve MHP'ye propaganda için o kadar az süre kalacaktı. Süre ne kadar daralırsa 7'den 77'ye herkes tarafından zaten tanınan Tayyip Erdoğan o kadar avantajlı olacaktı. CHP ile MHP uyutuluyordu. O günlerde CHP Genel Merkezi'nin önünden geçenler gözlerine inanamıyordu. Binanın girişindeki devasa tabelada K harfi düşmüştü. Cumhuriyet Hal Partisi yazıyordu. CHP'nin hali maalesef buydu. HDP kuruldu. BDP milletvekilleri HDP'ye katıldı. BDP'nin adı DPP yapıldı. DBP bölgesel parti olarak kalacak. HDP ülke genelinde kafası karışık sol oyları tavlayacaktı. O da olmazsa başka parti kurarlardı. Nasıl olsa alfabede harf çoktu. Fenerbahçe şampiyon oldu. Ligin bitimine 3 hafta kala ipi göğüslemişti. Sıkıntılar Fenerbahçe camiasını motive ediyordu. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşürken hükümeti eleştirdi. Twitter ve YouTube yasaklanmak zorunda mıydı? Yargıya bu kadar müdahale edilmesi demokrasiyi güçlendirir mi dedi. Vay sen misin bunu diyen. Tayyip Erdoğan köpürdü. Meclis grubunda bağıra bağıra sen o aklı kendine sakla dedi. Almanya ile Türkiye'nin arası gayet iyiydi. Almanya ile Tayyip Erdoğan'ın arası felaketti. Deniz Feneri'nden beri bu böyleydi. Kılıçdaroğlu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 17-25 Aralık'tan haklarında fezleke hazırlanan bakanları bile ifadeye çağırmıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı çağırıyorlardı. Milletvekili dokunulmazlığı olan Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde ifadeye çağrılması katmerli hukuk skandalıydı. Biraz sonra sehven çağrıldığı ortaya çıktı, çağrı geri çekildi. Kılıçdaroğlu'nu hakaret suçlamasıyla ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir'di. Dokunulmazlığı olduğu sehven gözden kaçmış dedi. Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olan ise Bilal'di. 3 trilyon dolar aktif büyüklüğüyle dünyanın en büyük bankası olarak nitelendirilen Industrial and Commercial Bank of China, Tekstil Bank'ı satın aldı. Banka pazarımıza girmeyen bir Çinliler kalmıştı. Onlar da nihayet girmişti. Bu kitabın yazıldığı tarih itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren 49 bankanın 23'ü tamamen yabancılarındı. 49 bankanın 45'inde yabancıların hissesi vardı. AKP iktidarı Türkiye'yi bankacılıktan adeta silmişti. Nisan ayı geride kalırken sünnetçi Kemal Özkan aramızdan ayrılmıştı. Meslek hayatı boyunca 130 binden fazla sünnet yaparak dünya çapında ün kazanmıştı. Süryani Patriği Ignatius Zakka İyivas hayatını kaybetmiş. Süryani Patrikliğine Suriye doğumlu Cyril Afrem Karim seçilmişti. 100 yıllık yalnızlık sona ermiş, Nobel ödüllü Kolombiyalı edebiyatçı Gabriel Garcia Marquez ölmüştü. 16. ayrımın sonu, sayfa 174.